5. Meclisler. Abdülaziz devrinde meclisler. Devlet işlerinin meclislerde görüşülmesi usulü 2. Mahmud devrinde kabul edilmişti. O devirde ve Abdülmecid zamanında bu maksatla türlü meclisler kurulmuştu. Abdülaziz devrinde bu meclislerden birkaçı kaldırıldığı gibi yeni meclisler de kuruldu. 1876'da yani Abdülaziz devrinin sonunda mevcut meclislerin tablosu şöyledir. Meclisi has veya meclisi vükela, devlet şurası, meclisi âli-i icraat, dar-ı şurayı askeri, meclisi tophane-i amire, meclisi maliye, divan-ı muhasebat meclisi, nafiya meclisi, meclisi idare-i zabıta, posta ve telgraf meclisi, sıhhiye meclisi, bahriye meclisi, meclisi marif, meclisi has, meclisi vükela. Eski divanın yerine kaim olan bu meclis, hükümet veya kabine demekti. Fakat kabine tesanüdü ve mesuliyeti yoktu. Sadrazam, kabine arkadaşlarını seçmek selahiyetine sahip değildi. Bu sebeple meclisi hasa dahil olanlar, muayyen bir fikir ve program etrafında toplanmış kimseler değildi. 1876'da meclisi has, sadrazamın başkanlığında aşağıdaki zatlardan kurulmaktadır. Serasker, Bahriye Nazırı, Hariciye Nazırı, Adalet Nazırı, Maliye Nazırı, Ticaret Nazırı, Nafiya Nazırı, Zaptiye Nazırı, Evkaf Nazırı, Sadaret Müsteşarı, Devlet Şurayı Reisi ve Reis Vekilleriyle bir azası, Rüsumat Emini, Defteri Hakani Umum Müdürü, İstanbul Şehremini. Bu nazırlar ve yüksek memurlar nazari olarak sadrazama karşı mesuldular. Fakat gerçekte padişahın iradesiyle her an mevkilerinden uzaklaştırılabilirlerdi. Padişahın yalnız sadrazamı değiştirdiği ve nazırları yerlerinde ipka ettiği gibi nazırlardan bir kısmını değiştirip sadrazamı yerinde bıraktığı vakiydi. Her iş padişahta bittiği için sadrazam kendisine taraftar olabilecek kimseleri meclisi vükelaya girdirmeye çalışır, sadrazamın muhalifi nazırlar da padişaha hulul ederek kendileriyle işbirliği yapacak birini sadrazam yaptırmak için çalışırlardı. Bu sebeple meclisi has, çoğu kere birbirini sevmeyen, birbirlerine güveni olmayan devlet adamlarının bulunduğu bir entrika mahfili halindeydi. Bu hal, devlet işlerinin müsbet istikamette yürütülmesine ciddi bir engel teşkil ederdi. Bununla beraber sadaret makamı kuvvetli bir şahsiyet tarafından işgal edildiği hallerde, meclisi hasta disiplin temin edilmekteydi. Abdülaziz devrinde Ali Paşa'nın sadrazamlığında Babali ile saray münasebetleri kesin bir surette ayarlanmıştı. Meclisi hasa mensup nazır ve yüksek memurlardan hiçbiri padişah tarafından davet bile vaki olsa sadrazamı haber vermeden saraya gidemezdi. Maliye Nazırı Şirvanizade Rüştü Paşa bir gün böyle bir davete icabet ettiği için Ali Paşa bunu mesele yaparak istifa etmeye bile teşebbüs etmişti. Meclisi hasta padişahın keyfi idaresine karşı Babali'nin istiklalini korumak için kuvvetli şahsiyetler tarafından hizip teşkil edildiği de olurdu. Fuat Paşa birinci sadareti esnasında Abdülaziz'in müdahalelerine karşı koymak için Ali, Rüştü ve Yusuf Kamil Paşalarla anlaşmıştı. Bu anlaşmaya göre Fuat Paşa, padişahın isteklerinde ısrarı halinde istifa edecek ve arkadaşları sadaret mührünü kendilerinden birine teklif edilince ancak Babali'nin istiklaline riayet edilmek şartıyla kabul edeceklerdi. Fakat bu anlaşma sözde kalmıştır. Fuat Paşa'nın istifa etmesi üzerine Rüştü Paşa ve onu müteakip Yusuf Kamil Paşa, sadaret mührünü kayıtsız ve şartsız kabul etmişlerdir. Abdülaziz devrinin sonlarına doğru meclisi hasa dahil olanlardan Rüştü, Mithat ve Hüseyin Avni Paşalarında bir hizip teşkil ettikleri ve Abdülaziz'i hal ettikleri görülmektedir. Bu kısa açıklamadan da anlaşılıyor ki meclisi hasın çalışmaları ancak kuvvetli bir sadrazam bulunduğu veya sadrazamın etrafında bir hizip teşekkül etmiş bulunduğu hallerde disiplinli ve verimli olabiliyordu. Fakat umumi olarak bu meclise dahil nazırlar ve yüksek memurlar padişahın murakabesinde bulunduğu için meclisin atmosferi bulanık ve çalışmaları tesirsizdi. Meclisi has haftanın muayyen günlerinde sadrazamın ve bazen de padişahın başkanlığında toplanırdı. devletin umumi işlerini ve bu arada bilhassa dış siyasetle ilgili olayları inceler, gerekli tedbirleri tespit eder ve netice bir mazbatayla padişaha arz edilirdi. Şura-i Devlet, Devlet Şurası. Şura-i Devlet, Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliye'nin istihalesi ile meydana geldi. Önceki kitabımızda da izah edildiği gibi, Meclis-i Vala 2. Mahmut devrinde kurulmuş ve Gülhane hattının ilanından sonra geliştirilmiş, Kırım Muharebesi esnasında da salahiyetleri yönünden iki meclise ayrılmıştı. Bunlardan biri Meclis-i Ali-i Tanzimat adını almış, diğeri de Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliye adını muhafaza etmişti. Birinci meclis 1856'da ilan edilen ıslahat fermanının hükümleriyle alakalı nizamları meydana getirecek, ikinci mecliste isminin delalet ettiği konularla meşgul olacaktı. Abdülmecid devrinin son yılında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen buhran sebebiyle İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi de ıslahat fermanının tatbik edilmesi hususunda düşündüğü tedbirleri bir muhtırayla Babali'ye bildirmişti. Bu muhtırada Meclis-i Ahkam-ı Adliye ve Meclis-i Tanzimat namıyla mevcut olan iki büyük meclis yerine ıslahatın tatbikatına nezaret vazifeyi asliyesiyle mükellef olmak üzere hem istişari reye hem de icraî ve adli yetkilere malik bir meclisin kurulması da teklif ediliyordu. Bu teklif Babali tarafından dikkate alınarak Meclis-i Tanzimat, Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye ilhak edildi. 1861. Bundan 7 yıl sonra da Meclis-i Ahkam-ı Adliye tekrar iki meclise bölündü ve birincisine Şura-i Devlet, ikincisine de Divan-ı Ahkam-ı Adliye adı verildi. Şura-i Devlet'in kuruluş sebepleri. Bu sebepleri şu suretle işaret etmek mümkündür. 1. Fransız tesiri. 2. Genç Osmanlıların faaliyeti. 3. Ali Paşa'nın Girit memuriyetinden edindiği intibalar. Bu kitabın muhtelif yerlerinde de ifade edildiği gibi 1861'den sonra Babali ıslahat vadisinde Fransız tezine uygun olarak hareket etmektedir. Fransa 1867'de siyasi rejiminde esaslı bir değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. 3. Napolyon Fransa'da umumi efkarın kendi aleyhine dönmesinden ve mecliste muhalefetin enerjik tenkitlerinden ürkerek otoriter imparatorluk sistemini liberal imparatorluk sistemi haline getirmişti. Fransa'daki bu değişiklik Babali üzerinde büyük bir tesir yapmakta gecikmedi. Fransa'nın İstanbul'daki elçisi Monsieur Bore, Ali Paşa'nın yakın dostuydu. Bu zat sadrazama Osmanlı idaresinin liberal müesseselerle takviye edilmesi fikrini telkin ediyordu. Bu hususta Müslüman ve Hristiyan tebaanın birlikte temsil edileceği Fransa'nın Conseil d'État'ına benzer bir meclisin kurulmasını tavsiye ediyordu. Zaten bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nda da Babali'nin kontrolsüz ve murakabesiz idaresine karşı bir muhalefet başlamıştı. Genç Osmanlıların temsil ettiği bu muhalefet bilhassa Avrupa'da yaptığı neşriyatla dikkati Osmanlı idaresinin zaafı üzerine çekmekteydi. Genç Osmanlılardan Ziya Paşa'nın tavsiye ettiği ıslahat tedbirleri arasında ön planda bir devlet şurası kurulması teklifi de vardı. Sadrazam Ali Paşa'nın üzerinde bu teklif ve tavsiyelerin müessir olduğuna şüphe yoktur. Paşa, Girit isyanını bastırmak üzere Girit'te bulunduğu sırada Osmanlı idaresinde esaslı değişiklik yapılması gerektiği kanaatine varmış ve bu husustaki düşüncelerini bir layihayla İstanbul'a bildirmişti. Paşa bu layihasında Avrupa'da Fransa Büyük İhtilali'nden beri hürriyet için yapılmış olan mücadelelerin tarihçesine işaret ederek, devletle tebaa arasında haklar ve hürriyetler yönünden meydana gelen münasebetleri şöyle anlatmaktadır. Devlet ve hükümetlerin ilk işi herkesin haklarını sağlamak ve vazifelerini hakkıyla yerine getirmesine nezaret ve dikkat eylemektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaysa servet ve kuvvet Avrupa'nın elindedir. Bunların her gün dünyanın her tarafında yayılıp telkin ettikleri yeni fikirlerin özeti, her ferdin hürriyette ve her şeyde kamilen eşit olması ve azasından bulunduğu heyet ve cemiyetin işlerinde rey'i bulunması ve o cemiyetin şekil ve hali bile fertlerin rey'i ile kurulması ve gerektin ve gerekse asalet bakımından asla fark ve imtiyaz olmayıp liyakat ve istihkaka göre herkesin her mertebeye ve her hizmete nail olabilmesi esaslarından ibarettir. Bu kaideler bugün Avrupa'nın bütün devletlerinde yürütülmektedir. Devletler nazarında hizmetlerde ferdi kullanma hususunda Katolik, Protestan ve Yahudi ve dinsiz lakırdıları bütün unutulmuş kalmıştır. Ali Paşa layihasının sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılması gerekli başlıca ıslahatın maddelerini de şöyle tespit etmektedir. Mekteplerin tanzim ve tevsiyi ve İslam ve Hristiyan çocuklarının tahliti, kod sivil, medeni kanun tercüme ettirilip muhtelif davaların muhtelit mahkemelerde ve kanunnameye göre görülmesi. Elhasıl bütün tebaanın din ve mezhepten başka maddelerde de yek diğerine vecz ve tahliti ve aralarında olan haset ve rekabetin tamamen kaldırılması, meydanda olan tehlikeleri ortadan kaldırmaya elverişli tek ilaçtır. Ali Paşa, layihasında açık bir şekilde devlet şurasından bahsetmemektedir. Fakat ifade ettiği fikirler böyle bir dairenin kurulmasına ancak taraftar olabileceğini göstermektedir. Bu sebepledir ki Girit'ten avdetinden sonra şuranın kurulması mümkün oldu. Şuranın yetkileri 1. Her çeşit kanun ve tüzük tasarlarını inceler ve hazırlar. 2. Her türlü mülki işler hakkında kendisine verilmiş olan yetkiler dairesinde karar verir. 3. Mülki ve adli makamlar arasında çıkan ihtilafların merciğini tayin eder. 4. Yürümekte olan kanun ve tüzükler hakkında devlet dairelerinden gelen yazıları rey beyan etmek suretiyle cevaplandırır. 5. Hareket tarzları kendisine padişahın bir emri veya devletin kanunları mucibince bildirilmiş olan memurları mahkeme eder. 6. Padişah ve nazırlar tarafından kendisine sorulacak her türlü meseleler hakkında mütalaa bildirir. Vilayet meclisi umumileri tarafından ıslahata dair karar verecekleri maddelerin mazbatasını tetkik ve tespit eder. Devlet şurasının daire başkanlarıyla her daireden birer üyenin teşkil edeceği bir meclis, her yıl özel bir toplantı yaparak bütçenin gelir ve gider fasıllarını inceler. Bütün bu işler sadaret makamı tarafından devlet şurasına havale edilecek ve şuranın kararlarını belirten raporlar da sadaret makamına sunulacaktır. Devlet şurasının teşkilatı. Devlet şurası kendisine verilmiş olan yetkilere göre çeşitli işleri tetkik etmek için 5 daireye ayrılmıştır. Mülkiye ve Harbiye Dairesi. Mülkiye işleriyle zabıta, kara ve deniz kuvvetlerine ait olmak üzere yetkili makamlar tarafından yapılan kanun ve tüzük tasarlarını inceler ve tatbikatla ilgili hususları tespit eder. Maliye ve Evkaf Dairesi. Vergilerin alınması ve devlet varidatının idaresiyle ilgili her türlü işlerle vakıfların umumi idaresi hakkındaki işleri inceler. Kanun Dairesi. Medeni, ticaret ve ceza kanunlarını ve bu kanunları tatbik edecek mahkemelerin tüzüklerini hazırlar. Mülki ve adli otoriteler arasında çıkan ihtilafları halleder. Nafia, ticaret ve ziraat daireleri. Bu hizmetlere müteallik meseleleri görüşür ve bunlarla ilgili imtiyaz ve mukaveleleri inceler. Maarif dairesi. Devletin maarif müesseselerinin meselelerini inceler. Devlet şurasının bir reisi, her dairenin birer reisi ve bir genel sekreteri vardır. Her daireye 5 ila 10 üyeden kurulacaktır. Şura reisi, daire reisleri ve genel sekreter padişahın bir haddi hümanuyla tayin edilirler. Şuranın umumi toplantısında ve dairelerin toplantılarında kararlar gizli oyla alınır. Devlet şurasının teşkilatına müteallik kısmında 6 Mayıs 1869'da bir değişiklik yapıldı. Mülkiye ve Maarif Daireleri, Mülkiye ve Maarif Dairesi adıyla bir daire halinde itibar olundu ve idari işlerden dolayı Devlet Şurası'na ait muhakematın merciği olmak üzere Muhakemet Dairesi unvanıyla yeni bir daire kuruldu. 15 Şubat 1872'de neşredilen bir iradeyle Devlet Şurası bu tarihten sonra Tanzimat, Muhakemat ve Dahiliye Daireleri namıyla Devlet Şurası'nın açılışı. Devlet Şurası'nın açılışı 10 Mayıs 1869'da parlak bir törenle yapıldı. Sultan Abdülaziz törende bulundu ve şu sözlerle Şura'nın önemini belirtti. Her bir kanunun saygıyla karşılanması umumi menfaate uygun olmasıyla mümkündür. Eski zamanlarda memleket menfaatleri için tanzim edilen kanunlardan zamanımızda dahi istifade etmek bizce mümkün değildir. Filhakika o zamanlarda kabul edilen esas kaideler ve tanzim kılınan kanunlar ve nizamlar tebaamızın bugünkü ihtiyaçlarına cevap verseydi, şimdi Avrupa'nın en medeni ve en iyi idare edilen hükümetleri arasında bulunurduk. Yeni teşkilat, icra kuvvetinin adli, dini ve kanuni kuvvetlerden ayrılması esasına dayanmaktadır. Şura-i Devlet azasının Osmanlı Devleti'ne umumun birliğiyle vücuda gelmiş, amali şahanem dairesinde umumun refahını ve marifin terakkilerini temine memur muazzam bir heyet nazarıyla bakmaları lazım gelir. Hangi mezhepte bulunursa bulunsunlar, bütün tebaam aynı vatanın evlatlarıdır. Mezhep ihtilafları Osmanlı tebaasını ayırmamalıdır. Herkes dini itikadında serbesttir. Herkesin hakkını ihtar, efkar ve amalime rehber olan ve ihtiyacatı hazıraya muvafık bulunan kavaidi esasiyeyi ilan eylemeyi vazife addederim. Devlet Şurası'nın ilk reisi ve üyeleri. Devlet Şurası riyasetine ilk defa olarak Mithat Paşa tayin edildi. Paşa hür fikirli, iffet ve istikamet sahibiydi. İslahat fikrine samimiyetle bağlıydı. Kuruluşundan itibaren bir yıl içinde Devlet Şurası'na 41 üye tayin edildi. Bunlardan 28'i Müslümandı. 13'ü de diğer din ve mezheplere sahipti. İçlerinden 4'ü Rum, 1'i Bulgar, 8'i de muhtelif Ermeni cemaatlerindendi. Devlet Şurası'nın kuruluşunun yarattığı tepkiler. Devlet Şurası, vazifeleri teşkilatı ve Abdülaziz'in açılış nutkunda önemini belirten fikirleri göz önünde tutulunca, bir dereceye kadar bir millet meclisi karakterini taşıdığı görülür. Böyle bir meclis, Osmanlı teşkilat müesseseleri arasında ilk defa yer alıyordu. Şura'nın kuruluşu, Osmanlı tebaası arasında sevinçle karşılandı. Hristiyan cemaatlerin ruhani reisleri saraya giderek padişaha şükranlarını sundular. Şeyhülislam padişahın huzurunda söylediği bir nutukta şurayı kurduğu için kendisinden önce gelen bütün padişahlara üstün bir harekette bulunduğunu ifade etti. İstanbul'da, Beyoğlu'nda ve imparatorluğun muhtelif yerlerinde sevinç törenleri yapıldı. Bu müspet tepkiler yanında menfileri de görüldü. Muteassıp Müslümanlar Hristiyanlara devlet teşkilatında yer verilmesini esefle karşıladılar. Avrupa'ya kaçarak hürriyet için mücadele yapan genç Türklerden bazıları da bu ciheti hoş karşılamadılar. Ziya Paşa, Hristiyanların devlet şurasına alınmış olmasını açıktan açığa tenkit etti. Yabancı devletlerin İstanbul'daki elçilerinden bazıları da Hristiyan tebaadan şuraya yeterli derecede üye alınmadığından şikayetçiydiler. Bunlar hiç olmazsa birkaç Avrupalı mütehassısın ilk sıralarda şuraya alınmasını istemekteydiler. İşin garip tarafı, Şura'nın kurulması hususunda herkesten çok çalışmış olan Sadrazam Ali Paşa da onun çalışmalarını kendi icraatı için bir fren gibi görmeye başladı. İmparatorlukta yabancılara verilmek istenen demiryolu imtiyazları işini Şura'dan geçiremeyince Şura reisi Mithat Paşa ile arası açıldı. Ali Paşa, dostu olan Fransız elçisi Monsieur Bure'nin telkiniyle Mithat Paşa'yı reislikten azlettirdi. Bundan sonra riyasete ve üyeliklere sadrazamların dediklerini yerine getirecek kimselerin tayinine itina gösterildi. Bu suretle ilk sıralarda şura bir değer kazanamadı. Uysallığından ötürü diploması mehafilinde Şura-i Evvet diye isimlendirildi. Devlet Şurası'nın kuruluşunda meydana gelen bu müspet ve menfi tepkilerin büyük bir kısmı nihayet resmi makamlardan ve şahıslardan ileri geliyordu. Şura da yeni kurulan her müessese gibi geleneğini kurmak ve şahsiyetini kazanmak için tekamül kanununa uymak zorundaydı. Bu ise bir zaman meselesiydi. Meclis-i Âli-i İcraat. Bu meclis Mahmud Nedim Paşa'nın sadareti zamanında 1875'te kuruldu. Vazifesi her sek isyanı sebebiyle yabancı memleketlerde hasıl olan heyecanı teskin etmek için padişah tarafından neşredilmiş olan adalet fermanının hükümlerine uygun yapılması gerekli ıslahatı temin maksadıyla tedbirler araştırıp bulmak ve bu tedbirlerin yürütülmesini gözlemekti. Bu meclis sadrazamın başkanlığında toplanmaktaydı. Toplantılara iştirak eden alakalı nazırlardan ve büyük memurlardan başka meclisin 15 üyesi vardı. Bunların içinde de 6'sı Hristiyandı. Meclisi Ali-i İcraat'ın ömrü kısa sürdü. Ciddi bir iş de görmedi. Mahmud Nedim Paşa'nın sadaretinden sonra ilga edildi. Diğer meclisler. Hükümet vazifelerinin delalet ettikleri ihtisas bölümlerine göre yürütülmesi için 2. Mahmud ve Abdülmecid devirlerinde kurulmuş olan teknik meclisler Abdülaziz devrinde muhafaza edildi. Fakat bu meclislerden bir kısmı istihale geçirdi. Bundan başka evvelce mevcut olmayan yeni meclisler de kuruldu. 1857'de kurulmuş olan Nafia Meclisi 1867'de kaldırıldı. Fakat 1875'te yeniden kuruldu. Divan-ı Muhasebat Meclisi ilk defa olarak 1862'de kuruldu. Abdülaziz devrinde kurulan diğer meclisler Rusumat Meclisi, Posta ve Telgraf Meclisi ve Sıhhiye Meclisleridir. Bu sayfada bir tablo var, onu anlatmaya çalışacağım. Meclisi Valai Ahkam-ı Adliye'nin istihalesi ve Devlet Şurası ile Temyiz Mahkemesi'nin kurulması. En üst sırada Meclisi Valai Ahkam-ı Adliye 1837. Bu ikiye ayrılıyor. Meclisi Ali-i Tanzimat 1854, Meclisi Valai Ahkam-ı Adliye 1854. Sonra bu altta ikisi birleşiyor tekrar. Meclisi Valai Ahkam-ı Adliye 1861. Bu yine ikiye ayrılıyor. Şura-i Devlet 1868, Divan-ı Ahkam-ı Adliye 1868. Divan-ı Ahkam-ı Adliye ikiye ayrılıyor. Mahkeme-i Temyiz 1868, Mahkeme-i Nizamiye 1868.